Ayrım 18. Çıplak Deniz Çıplak Ada. Bir Ada Hikayesi 4. Yaşar Kemal. Sayfa 158. Lena içini çekti. Ah dedi birkaç kez. Ah, ah. Onlar gittikten sonra ben yaşamadım. Oğullarıma kimsenin kıyamayacağı aklıma gelmedi. Hem de zabit olacakları aklıma gelmedi. Sağ olasın Haristo, beni cana getirdin. Oğullarım ben öldükten sonra gelirlerse onlara mezarımı göster. Ananız sizi her gün kokladı. Eskisi gibi. Onları koklayayım. Onları her gün kucağıma aldım, kokladım. Siz asker değildiniz. Bir gün benden ayrılmadınız. Hep koynumda, hep kucağımdaydınız. Oğullarıma başka bir güzelliği daha söyle Hristo. Onların bir kardeşleri daha var. Poyraz Musa oğlum. Siz gittikten sonra da adada hiç kimse kalmadı. Adada kim var, kim yoksa Yunan'a götürdüler. Ben oradan kaçtım, adaya geldim. Adada bir Vasili, bir de oğlum vardı. İnşallah siz oğullarımı görürsünüz. Kardeşiniz Poyraz da yakında evlenecek. Belki düğüne yetişirsiniz. Belki de izinli gelirsiniz. Buradaki kardeşiniz Poyraz dünyayı bana cennet yaptı. Hristo'yu tanırsınız. Sizi yetiştiren. O benim yüreğime soğuk su döktü. Sizi çok seviyor. Onlar o kadar yakışıklı, iyi huylu, iyiliksever çocuklar ki onlara 1000 kişi öldürmüş katiller de olsa kıyamaz. Ben çocuklarımı bilmez miyim? Onlara kimseler, padişahlar bile kıyamaz. O İskender bile kıyamaz. Ah efendi. Lena hanım. Lena, o kağıdı, yani şehadet kağıdını bana getirirsen, okusam olmaz mı? Sana okusam da çocuklarına kıyamamışlar desem olmaz mıydı? Bir insan bu kadar acıya nasıl dayanır? Lena. O zamanlar siz buralarda yoktunuz. Allah razı olsun bir melek vardı. O benim derdime derman oldu. Senin oğullarına insan olan, İnsan kıyamaz. Çıkar o dertleri içinden dedi. Çıkaramıyorum, çıkaramıyorum dedim. Onun yanından kaçtım. Allah Melek Hatun'dan da razı olsun. O olmasa ben, ondan o şehadete nasıl dayanır da yaşardım. Allah Poyraz oğlumdan razı olsun. İyiler iyisi, insanlar içinde en yakışıklısına da kimse kimseye kıyamamış. İşte burada kızlarım da var. Var dedi, ağa efendi. Çok şükür var. Seni kızların, seni çok seviyorlar Lena. Sen burada olmasaydın, onlar bu kadar mutlu olmazlardı. Sen şimdi çok iyi değil misin? Çok, çok iyiyim ağa efendim. İyi ki de kaçtım da geldim. Kaçmasaydım, oğullarımı bir daha göremezdim ki. Onlar Yunan'da, beni nerede, nasıl bulurlardı? Onlar Mustafa Kemal Paşa'nın adamları. Yunan onları içeri sokmaz ki. Oğullarımı da, Poyraz'ımı da hiç göremezdim. Çocuklarımı kucağıma alıp, doya doya koklayamazdım. Melek Hatun. İnşallah o günleri birlikte yaşayacağız. İnşallah tez günlerde yaşayacağız dedi. İnşallah, inşallah dedi Lena. Hatunlar böyle konuşurlarken ağ efendi bir kızarıyor, bir bozarıyordu. Nereye ne söylendiğini biliyor, şaşırıyordu. Bu hatunlar nasıl konuşuyordu böyle? Kızlarını kendi önünde düpedüz evlendiriyorlardı. Ne denir bu Allah'ın belalarına? Hatunlar konuşurlarken Poyraz kıpkırmızı oluyor, tere batıyordu. Menekşe nakışlı ipek mendilini çıkarıyor, durmadan yüzünü siliyordu. Ağa efendi ayağa kalktı. Ben Doktor Salman Sami'ye gidiyorum. Bizimle kasabaya gelirse iyi olur. Onu buralarda kıracak kimse yok. Hristo'yu sakaldan kurtarmalıyız. Hristo, istersen şimdi hemen keseyim beyim. Ben de çok usandım bu sakaldan. Yok yok dedi ağa efendi. Senin sakalını kasabadaki arkadaşlar da görsünler de bir sakalın bir memleketi kurtardığını görsünler. Ah ben giridim de bir sakala kalacağımı bilseydim dizlerime kadar sakal bırakırdım. Kalk şimdi hadi doktora birlikte gidelim. Doktor delirmediği zaman iyi adamdır. Hristo ayağa kalktı. Onu buralarda bilmeyen yoktur. Onun iyiliği, yiğitliği, doktorluğu dillere destandır. Yaralı bir asker öleceğine kendi ölmek ister. Burada Çanakkale'den gönderilen askerleri, geceleri kendi uyumadan, öteki doktorları da uyutmadan, sabahlara kadar yaralı, inleyen, acıdan bağıran hastaların acılarını yok etmek için yapmadığı kalmamıştır. Böylece de üst üste çok hastalanmış, öbür doktorlar onu yatırmak için zorla şerle ancak yatağa yatırmışlar. Hastayken bile geceleri yatağından kalkmış, hastalara bakmıştır. Burada Salman Bey bir ermiştir. O bizi ne kadar sevmişse, buralarda biz de onu o kadar sevmişiz. Böyle konuşarak Salman Sami'ye kadar geldiler. Salman Sami onları coşkuyla karşıladı. Ağa efendiyi kucakladı, koltuklara buyur etti. Çaydanlık ocaktaydı. Salman Sami ocağa gitti. Dört bardak tavşan kanı çay getirdi. Çayın kokusu odanın içine almıştı. İçtiler. Birkaç bardak çay daha içtiler. Konuşmaya başladılar. Ay efendi, bu sakallı arkadaş da Hristo'dur. Birdenbire doktor. Ne dedin sen? Sen ne dedin? Kim dedin sen? Kim dedin sen? Kim diyeceğim? Hristo dedim. Hristo mu? Hristo mu? Hristo ha. Gerçekten Hristo'yu görmek isterdim. O bu bölgede bölgeyi yaratan adamdır. Balıkçılığın büyük bir ustasıdır. Bütün Rumların ustası olduğu gibi Türklerin de ustasıdır. Topçu İsmail'in de arkadaşıdır. Oturun hele, oturun da konuşalım. Şimdiye kadar balıkçılar arasında hiç böyle sakallıyı görmedim. Bu sakallı Hristo, Zeus'a benziyor. Ah efendi, sen bilmiyor musun doktor? Bu adam tam bir Zeus. Türkiye'nin her dağında bir Zeus vardır. Hangi dağa çıksan karşına bir Zeus çıkar. Benim de zeytin ağacıma çaput bağlarken bu Zeus çıktı karşıma. Görkemli sakalıyla. Bundan sonra konuşmaya başladılar. Doktor Nişancı Veli'yi ne kadar merak ediyorsa, Hristo'yu da o kadar merak ediyordu. Bir merakı da bugünlerde yitip giden Hasan'dı. O kadar savaş içinde bulunmuş, Hasan gibi savaşlar anlatan hiçbir kimseyi görmemişti. Hasan kayıptı ama beklenmedik bir günde çıkıp gelecektir. Bu çocuk huylu, kim bilir nasıl, nelerle gelecektir. Hristo o kadar dolmuştu ki, doktor sorsa da sormasa da konuşuyor doktorla, ağa efendi mest oluyordu. Doktor Salman Sami, bu gece yemeği evde yiyeceğiz. Çok güzel şaraplarım var, eve gidip geleceğim. Beni konuşmadan bekleyin. Ben gelince sabaha kadar konuşuruz. Ağa efendi, sabaha kadar konuşamayacağız doktor. Yarın tan yerleri ışımadan kasabaya gideceğiz. Doktor, demek Hristo Zeus sakalını kestirecek. Gülerek kapıdan çıktı. Az sonra geri geldi. Hristo'ya sormaya başladı. Hristo her şeyi biliyordu. Çok insan tanımıştı. Efeleri de iyi biliyordu. Hançerli Efe'yi de çocukluğundan bu yana bilirdi. Elindeki hançer bir mavzerden daha işini görüyordu. İstiklal Harbi'nde bile omzunda yepyeni bir tüfek taşıyor. Ama gene de hançerlerini kullanıyordu. Şimdi çiftliğinden başka hiçbir yere çıkmıyormuş. Tarlalarına iyi bakıyor, iyi hasat alıyormuş. Hançerlerini de yerlerinden çıkarmıyormuş. Kavlak gibi birinin kaldığı yerde ben kalamam. Öyle bir insanı göremem diyormuş. Öyle bir insanı görüp de öylece dursam belimdekiler durmaz diyormuş. Bir ömür korkarak yaşamak, rahat bir uyku uyuyamamak. Her gün, her gün ölüm korkusu, ölüm acısı. Korku hapishanesinde tek başına yaşamak işkencelerin en korkuncudur. Bir de korku insanın tek başına ölmeye kalmasıdır. Gün gelir korkan kişi korkuyu da aşar. Korkular aşıldığında da o adam tükenmiştir artık. Acılar içinde çırpınır durur. Dünyadaki hiçbir şeyin tadı kalmaz. Korkunun bile. Ay efendi, İsmail'i görünce söyleyeceğim bu adamı öldürmesin. Öldürtmesin de. Bu adam korkusundan ne yapacağını bilemiyor. Günlerce Hayri Efendi'ye gitmiş yalvarmış. Beni İsmail'i öldürtme. Hiç olmazsa beni onunla barıştır. Onu ben öldürtmedim. Onu jandarmalar öldürdü. Bunda benim hiçbir günahım, suçum yok. Hayri Efendi, korkma Remzi Bey, hiç korkma. Seni İsmail öldürmeyecek. Hem de seni öldürtmeyecek. Bizim tanıdığımız, bildiğimiz bir kimse. Seni ne öldürecek ne de bir başkasını öldürtecek. Sen düşmanını başka yerde ara. Kavlakoğlu Remzi Bey, Hayri Efendi'ye inanmadı. Onu İsmail'den başka kimse öldüremezdi, öldürtemezdi. Hayri Efendi de onu kandırıyordu. Onu İsmail'den başka kimse öldüremezdi. İsmail'den başka kimse onun yanına yaklaşabilirdi. İsmail'den başka kim onun yanına yaklaşabilirdi? İsmail bir kişi değildi ki. Herkes onun yanındaydı. O bir insanı öldürürse bütün bir bölge halkı onu tutarlardı. Ondan kurtulmanın yolu yoktu. Arkasında koca Ankara olduğu halde canını kurtaracak bir çare bulamıyordu. Bu nasıl bir dünya? Hayri Efendi böyle yaparsa İsmail gibi bir canavarın hışmından canını nasıl kurtarabilirdi? Savcı bir şey yapabilirdi. Yaşlı, deneylerden geçmiş bir savcıydı. Ona güvenemeden gitti. Savcı onu ayağa kalkarak karşıladı. Karşısındaki koltuğa buyur etti. Uzun uzun konuştular. Savcı, İsmail Bey'e ne yapabiliriz? O afişlere geçmiş, bütün Anadolu'nun tanıdığı bir kahramandır. Söyleyin bana İsmail Bey'e ne yapabiliriz? Remzi Kavlakoğlu düşündü kaldı. Uzun uzun düşündükten sonra, Olayı baştan sona kadar anlattı. O ölmüştü, onu Hayri Efendi diriltti dedi. Oysa İsmail'i jandarmalar öldürmüşken, kara çalılığın içine atmışlar, İsmail ölmüşken biraz kendine gelmiş, çalılığın içinden sürünerek giderken, yoldan geçen bir arabacı onu görmüş, onu tanımış, Hayri Efendi'ye götürmüş. 6 ayda dağlardan getirttiği, ölüleri diriltin ilaçlarıyla, Iraz Hatun İsmail'e can verir. İsmail ölüyken dirilir. Dirildikten sonra herkese beni öldüreceğini söyler. Savcı sevinerek, tamam işte dedi. Oldu işte, yakaladık. Seni öldüreceğini söyledikleri 3 kişi getireceksin bana. Derhal hapse atarım onu. Ondan sonra da senin için bir kötülük düşünemez. Hakimle konuşurum. Ona 3 yıldan daha çok ceza verir. Hemen getir getir, hemen. Zat-ı halinizi kolaylıkla kurtaracağım. Muhterem savcım, 3 kişiyi buralarda bulamam. Ben böyle şahitleri çok gördüm. Ben de gördüm muhterem savcı. İsmail için tek şahit bile bulamam. Akrabalarım bile İsmail üstüne şahitlik yapamazlar. Ben ne yapabilirim öyleyse efendi hazretleri? Sen söyle, ne yapabilirim? Sen senken, Ankara'nın en değerli parti başıyken, kendine 2 şahit bulamıyorsun. Ben ne yapabilirim ki? Hiçbir şey yapamazsın. Çünkü o kahramandır. Ne kahramanı muhterem bey? O bir Yunan uşağıdır. Allah'ı ısmarladık. Sizinle yakında gene konuşacağız efendim. Siz de bir kahramansınız. Kahramanlığınız belli oluyor muhterem beyefendi. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Siz de bir kahramansınız. İzmir'de şanlı bayrağımızı direğe çeken siz değil misiniz? Biziz. Biz amma. Bize kahraman diyen var mı? Yok. İlle de topların güllelerini, İngiliz gemilerinin bacasından geminin içini düşüreceksiniz. İsmail'in resimlerini batan gemilerin yanında, bütün memlekette, köylere kadar görürsünüz. Bizden kimsenin haberi yok. Mübarek, şanlı bayrağımızı İzmir'in ortasında, düşmanın gözlerinin önünde direğe çektiğimizden kimsenin haberi yok. Gafil düşman bir kurşunla bizi direkte düşürebilirdi. Şanlı ordumuzun İzmir'e yaklaştığını duymuş da, elleri titremiş de tetiğe basamamıştı. Biz direklerden indikten sonra ellerimiz titremeden tetiklere bastık. Düşmanların cesetlerini İzmir'in ortasına serdik. Ordumuz dikili bayrakları görünce sevincinden İzmir'i inletti. Şimdi bu bayrakları direklere çekenler değil de İsmail kahraman. İşte bu yüzden kardeşim, sen de beni ölümden kurtaramıyor, vazifeni yapamıyor, beni göz göre göre ölümün kucağına atıyorsun. Sağlıcakla kal bey kardeşim. Yakında seçim var, mebus seçileceğim. İsmail kim olursa onu Ankara'ya sokturmayacağım. Adı Abbas olan, şimdiki Poyraz Musa olan, Giritli zengin Musa Kazım olan, şimdiki Ağa Efendi olan, at çiftliği kuran, adını Ağa Efendi diye değiştiren, bir kızını küçük zabit olan, asıl adı Abbas olan, yeni adı Poyraz Musa olan kişiye verecek olan, durmadan çiftlikler alan, mübadele göçmeni olan kişi, İsmail çiftliğini aldı. İsmail'i çiftliğini aldı. İsmail kışkırtan başlıca insan odur. Benim tahkikatıma göre o bir Yunan casusudur. Yakında onun casus olduğu bulunacaktır. Memlekette tehlikeli bir casustan kurtulacaktır. Memleketi savaşlarda canımızı koyarak kurtarmak kahramanlık değildir yalnız. Barışta da yurdumuzu canımızı koyarak koruyacağız. İşte ben sivil savaşta da yurdumuzu korumak için mebus olacağım. Meclis kürsüsünden de düşmanları, cana kıyanları açıklayacağım. Affedersiniz muhterem beyim, sizi epeyce ayakta tuttum, kusuruma kalmayın. Zulm ağlatır, dert söyletir. Sizi ayakta tuttum. Sağlıkla kal bey kardeşim, sağlıklı kal. Tanrı seni korusun. Biliyorum elinizden ne gelirse benim için yapacaksınız. Belki de Musa Kazım denilen Ağa Efendi ile konuşur. İsmail'in beni öldürmeyeceğini temin edersiniz. Ölünceye kadar size kul, köle olurum. Savcı olduğu yerde durdu, geriye döndü. Eğer İsmail, Musa Kazım Bey'i dinliyorsa bu iş bitmiş demektir. Güle güle gidin, rahat edin, kurtuldunuz. İsmail kimseyi dinlemez. Çorbacı Rum'un definesini saklayan adam İsmail'dir. Çorbacı Rum, Yunanistan'dan dönünce İsmail defineyi Rum'a verecektir. İsmail uzun yıllar Rum'un at çiftliğinde çalışmıştır. Jandarmalar onu döve döve öldürmüşler. Onu da Hayri Efendi. Hayri Efendi bana her şeyi söyledi. Burada herkes İsmail'in yiğit, namuslu bir kişi olduğunu söylüyor. Belki de beni kırmaz, seni öldürmez. Bu kasabada İsmail'in er geç seni öldüreceğini, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes biliyor. Şimdiye İsmail seni öldürmediyse, Musa Bey'in ona izin vermediğindendir. Savcı geriye döndü, kapıyı kapattı. Odacı beyim dedi. Bu adam yalan söylüyor. O adam yalan söylüyor. İsmail Çorbacı'nın hazinesinin yarısını kendisine vermeyince, o da jandarmaya gidiyor. Bu adamdan hazineyi döve döve öldüre öldüre. Alın diyor. Sizin hepinize bu hazine sizi. Sizin sülalenize kıyamete kadar yeter. Onlar da evinden İsmail'i içeri alırlar. İsmail'i 3 gün, 3 gece döverler. İsmail'i öldü sanınca da onu Karaçalı'lığa atarlar. Oradan geçen bir köylü de İsmail'in nefesle karışık öksürüğünü duyar. Karaçalılığa girer. Tan yerleri ışırken yüzü gözü kan içindeki adamı görür. Tan yerleri iyice ışıyınca alır Hayri Efendi'ye götürür. Köylü Hayri Efendi'nin Çanakkale'de şehit olan iki oğlunun arkadaşıdır. Hayri Efendi bu. Kana batmış çıkmış adanın kim olduğunu anladı. Eyvah, eyvah dedi. İçine derin çekti. Eyvah, eyvah dedi. Öldürmüşler İsmail'i. Öldürmüşler dedi. Köylü yok dedi. Yok, yok. İsmail nefes alıyor. Hayri Efendi. Ne? Ne? İsmail nefes mi alıyor? Nefes alıyor mu dedi. Hemen İsmail'in üstüne kapandı. Ölmemiş, ölmemiş diye bağırarak kalktı. Ölmemiş, ölmemiş diye bir sevinç çığlığı attı. Konağın içinde kim varsa Hayri Efendi'nin çığlığına koştu. Gelen kanlar içindeki adama gözlerini dikiyor. Orada öylece donup kalıyordu. Hayri Efendi de kan içinde kalmış. Ağır ağır kana batmış. Adamın üstünden kalkınca çok şükür dedi. İsmail'i öldürememişler. Bir iyice sağlam nefes alıyor. Bu bölgede İsmail'i kimlerin öldürteceğini bilmeyen bir kişi, bir çocuk bile yoktur. İsmail İsmail'se yakında dirilecektir. Şu karşıki dağlarda onu kurtaracak, ölüyü diriltecek çok merhem ustası vardır. İsmail'in ölümü az bir sürede, birkaç gün içinde bütün kasabaya, köylere, az bir zamanda da bütün memlekete yayıldı. İsmail de ölmedi. Ve İsmail'in batan gemilerle olan resimleri, evlerdeki, kahvelerdeki resimleri gittikçe çoğaldı. Ve onu jandarmaya öldürten Remzi Kavlakoğlu'nun korkusu da gittikçe artıyor. Ne yapacağını, ne edeceğini bilmiyor. Başını oradan oraya, oradan oraya vuruyordu. Onun başvurduğu büyük şehirlerdeki insanlar bıkmıştı. Aylarca misafirliklerde kalıyor, bir yandan da büyük şehirlerde evler üstüne ev alıyordu. Günlerce, aylarca kaybolarak, imit imi belli olmayarak kimselere gözükmüyordu. Ne çok abarttığını biliyordu. Ama can derdine, korku fırtınasını kaptırmış kendisini bir kere. Bu beladan kendini bir türlü kurtaramıyordu. Bir gün gelip kendine İsmail öldü deseler, ona bunu kimse anlatamaz. İsmail'in ölüsünü görse bir süre deliler gibi sevinir. Ondan sonra birdenbire korku basar kendisini. İsmail korkusundan daha korkunç korkular yaratır. İsmail'in kardeşleri vardır. Onların her biri kan içici. Hiçbir kimse İsmail'in kardeşlerinin kendi hallerinde olduklarına inandıramaz. İsmail'in kardeşleri yoksa, onu canlarından çok seven arkadaşları vardır. Her birisi kendini süngü harbinde denemiş, iyice bilenmiş, insan öldürmenin tadına varmışlar. Bir de Poyraz Musa var, Sarıkamış'tan kalmış, Arapları perişan etmiş, Arap emirinin silahçıları olmuş. Kurtuluş Savaşı'nda Fransızları yenip, mitralyözlerini, toplarını, gülleleriyle birlikte Arap emirlerini altın paraya satmış. Fransızları yendikten sonra Bedevileri talan edip onları soymuşlar. Onlardan da çok altın almışlar. Arap şeyleri bunların ardına düşmüş. Poyraz Musa'yı. Burada Yunanlılardan kalan Karınca Adası'nda bulmuşlar. Onlar Abbas'ı arıyorlarmış. Adada bir İstanbullu, İstanbul nüfus cüzdanlı Vasili'yi bulmuşlar. Vasili'nin kendisinin adı Abbas'mış. Vasili kedinin adını, arkadaşından da olan Abbas koymuş. Araplar, Abbas, kediye dokunmamışlar. Adaya 3 kere gelmişler. Gelenlerin hepsi de Çerkezmiş. Poyraz Musa da Çerkez. Ne kediye ne de Poyraz'a dokunmuşlar. Sonra benim korumaları gönderdim adaya. Bu sefer bizimkiler Abbas kediyi bile bulamamışlar. Ben de onların hepsini kovdum. Yerlerine genç, cesur. Uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı art ayağından vuranları aldım. Onlar da koruyamıyorlar beni. Daha birbirimize alışamadık. Adada bir balıkçı var. Adı Nişancı Veli. Benim korumalarımın hepsi ondan çekinirler. 18. ayrımın sonu, sayfa 168.